Ayrım 8.
Durup aşağılara, Assisi'ye baktım. Işıklar henüz sönmemişti. İnsan kaynaşması, köpek havlamaları işitilebiliyordu. Ezik büzük, üzüntülü bir gümüş ay göğün kenarında belirdi. Francesco ayak seslerimi duymayınca döndü. ''Niçin durakladın Leo kardeş?'' diye seslendi gecenin bürüdüğü kente baktığımı görerek. ''Niçin ardına bakıyorsun? İsa'nın buyruğunu hatırlamıyor musun? Ayaklarındaki Assisi tozunu silk, ananın babanın insanların tozunu.'' ''Kaygılanma Francesco kardeş, yaptığım da zaten o, tozu silkmekteyim.'' diye cevap verdim. ''Yazık, Tanrı beni ne kahraman, ne korkak yapmış. Ruhum hep iki şey arasında gidip geliyordu.'' Yeniden yola koyulduk. Francesco mutluydu, memnundu. Yine ana dilinde tatlı bir türkü tutturmuştu. Bir kez daha yerine getirmişti Tanrı'nın buyruğunu. Assisi'nin göbeğinde şarkı söylemiş ve oynamıştı. Anasını babasını bırakmıştı. Kendisini yeryüzüne bağlayan zincirleri koparmış, kendini kurtarmıştı. San Damiano'yu onararak Tanrı'nın ilk buyruğunu yerine getirdiğinde aynı şekilde türkü okumamış mıydı? İkinci görev daha çetin olmuştu. Bu yüzden verdiği kıvanç da o denli büyüktü. Bir yaban meşesi ormanına girmiştik. Ay dallarda taşlar üstüne soluk, üzgün bir ışık yansıtıyordu. Ara sıra başımızın üstünden sessizce bir baykuş uçuyordu. Francesco'nun türküsünün orta yerinde birden ağaçların ardında ayak sesleri ve solumalar işittik. Francesco türküsünü bıraktı, ikimiz de kıpırdamadan durduk. ''Burası haydut yatağıdır.'' dedim. ''Hapı yuttuk.'' ''Kaybedecek neyin var ki hapı yutasın?'' diye cevap verdi Francesco. ''Korkma.'' Biz konuşurken dalların çatırdadığını işittik. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Birden 5-6 haydut bıçaklarını çekmiş, önümüze atıldılar. İkisi beni tutup yere fırlattı. Ötekiler Francesco'ya çullandı. ''Kimsin sen?'' diye bağırdılar ona, dişlerini gıcırdatarak. ''Ben ulu kralın elçisiyim.'' diye cevap verdi Francesco kıpırdamadan. ''Burada işin ne peki?'' ''Kardeşlerim olan haydutları göğe çıkarmaya geldim. Ulu kral düğün hazırlıkları yapmada. Oğlu evleniyor. Kral ise eğlencelere sizin de katılmanızı istiyor.'' Haydutlardan beri Francesco'ya bir meşale tutmuş, solgun, aç yüzüne, çıplak, kanlı ayaklarına ve hırpani hırkasına bakıyordu. Hepsi birden katılarak gülmeye başladılar. ''Sen mi ulu kralın elçisi? Sen ha? Yalın ayaklı dilenci bu perişan halinle ha?'' diye alaylı çığlıklar atarak para kesesi aramaya başladılar. Ama hiçbir şey bulamadılar. Sonra sırtımdaki torbayı araştırdılar. Hiçbir şey bulamadılar. Bir ekmek kabuğu bile yoktu. Yeniden meşale tutup Francesco'ya baktılar. ''Delinin teki'' dedi aralarından biri. ''Boşuna vakit harcıyoruz. Gelin bunlara güzel bir patak atalım. Akılları başlarına gelsin. Sonra da hendeğe yuvarlayıverelim'' dedi bir başkası. ''Böylece hiç olmazsa vaktimizi boş yere harcamış olmayız.'' Ellerinde öküz kuyruğuyla acımadan kırbaçlamaya başladılar bizi. Acıdan uluyordum ben ama Francesco her kırbaç yiyişinde istavroz çıkarıyor, mırıldanıyordu. Hamdolsun Tanrı'ya. Haydutlar güldü. ''Hey Tanrım, bu deli değil, Aziz Bey'' dedi biri. ''Ne fark eder?'' dedi bir başkası. Başkanları olmalıydı. ''Güzelce hallediverdik işlerini. Haydi kaldırın da hendeğe yuvarlayın.'' Ayaklarımızdan, omuzlarımızdan yakaladıkları gibi hendeğe attılar bizi. Sonra gülerek ve küfür yağmuruna tutarak basıp gittiler. Francesco elini uzatıp sırtımı sıvazladı. ''Sızlıyor mu Leo kardeş?'' diye sordu. ''Sanki seninki sızlamıyor mu Francesco kardeş?'' diye cevap verdim sinirlenerek. ''Benim sırtım etle kaplı biliyorsun ve öyle bir an geliyor ki...'' ''Ete küfretme Leo kardeş. Günün birinde ne demiştik hatırla. Eninde sonunda o da ruha çevrilecek. Nitekim çevrildi bile. Ben en ufak bir acı bile duymuyorum artık Leo kardeş. Yemin ederim hiçbir acı duymuyorum. Hendek derindi. Tırmanarak dışarı çıkmaya çalıştık. Ama her defasında da kayıp dibini boyluyorduk. Ha burası ha başka yer Leo kardeş dedi Francesco. Geceyi geçirecek bir yer aramıyor muyduk? Burada geçiririz olur biter. Tanrı sonsuz esirgeyiciliğiyle bizi buraya gönderdi. Burada uyuyalım. Sabahleyin Rabbim yolumuzu bulmamız için güneşi gönderir. Soğuktan birbirimize sokularak gözlerimizi kapadık. Sırtım hala batıyordu ama bitkindim, uyuyakaldım. Francesco da uyudu mu bilmiyorum. Pek sanmıyorum ama çünkü uykumda bile ikide bir türkü söyleyen bir ses duyuyordum. Sabahleyin emekleyerek çıktık ve yolumuza yeniden koyulduk. Bazen uzun bir süre ağzımızı açamıyorduk, bazen de Tanrı, hava ve yaklaşmakta olan kıştan söz açıyorduk. Uzaklarda bir köy ilişti gözümüze. Francesco sevinçle kolumu çekiyordu. "Yürü Leo kardeş," diyordu bana. "Yürü, hızlan acık. Şu evlerin içinde kurtuluş özlemi duyan bir ruh olmalı. Gidip bulalım onu." Köye girdiğimizde Francesco çığırtkan gibi bağırıyordu. "Köylüler, gelin, işitin söyleyeceklerimizi. Bedavaya yeni şeyler getiriyorum size. Koşan kapıyor. Bedavaya, bedavaya." Kocaman bir koç çıngırağı bulmuştuk yolda. Francesco köy sokaklarında bağırırken bir yandan da bu çanı çalıyordu. İşiten köylüler çoluk çocuk, kadın erkek bir taşın üstüne çıkıyor ve sevgi üstüne konuşuyordu. "Tanrı'yı, insanları, dostları, düşmanları seveceğiz. Hayvanları, kuşları, üzerinde yürüdüğümüz şu toprağı seveceğiz." Kendinden geçerek sevgi üstüne konuşur dururdu böylece. Gönlündekini dile getirecek söz bulamayınca da ağlamaya başlardı. Onu duyanların çoğu kahkahalarla gülüyordu. Kimi de kızıyordu. Çocuklar taş yağmuruna tutuyorlardı. Tek tük birkaç kişi gizlice yanaşıp elini öpüyorlardı. Sonradan evleri şöyle bir dolaşıp ellerimizi açıyorduk. Halk bize birkaç dilim bayat ekmek veriyordu. Sonra köy kuyusundan susuzluğumuzu giderip oradan ayrılıyor, başka bir köye yöneliyorduk. Böylece kaç gün, kaç hafta geçti bilmiyorum. Zaman yuvarlaktır, çabuk yuvarlanır. Küçük kentlerin birinde, adını unuttum, Francesco'nun bir zamanlar eğlendiği eski bir dostuyla karşılaştık. Francesco'ya alanın ortasında durmuş, sıçrayıp oynamaya, şarkı söylemeye ve yeni malların çığırtkanlığını yapmaya başladığını görmüştü. Şaşkınlık içinde ona doğru koştu. "Francesco, dostum," diye seslendi. "Bu duruma nasıl düştün? Kim seni bu hale getirdi böyle?" "Tanrı," diye cevap verdi Francesco gülümseyerek. "İpek giysilerin, başındaki kırmızı tüyün, altın yüzüklerin nereye gittiler?" "Onları şeytandan ödünç almıştım, hepsini geri verdim." Dostu baştan aşağı süzdü onu. Üzerindeki binlerce yamalı hırkaya, çıplak ayaklara, şapkasız başına baktı, şaşkınlığı hala gitmemişti. "Nereden geliyorsun Francesco?" diye sordu sonunda sesi acı dolu. "Öteki dünyadan," diye cevap verdi Francesco. "Nereye gidiyorsun?" "Öteki dünyaya." "Niçin türkü söylüyorsun peki?" "Yolumu yitirmeyeyim diye." Arkadaşı ne yapacağını bilemiyormuş gibi başını salladı. İyi yürekli bir genç olacaktı. Çünkü Francesco'nun elinden tuttu ve bana arkalarından gelmem için el etti. Koştum. "Yanılmıyorsam dostum Francesco, niyetin dünyayı kurtarmak. Ne olur kulak ver bana. Bak şimdi kış, benimle gel. Sana sıcak tutacak bir şey vereyim. Yoksa soğuktan ölürsün. O zaman da dünyayı kurtarmak işi suya düşer." "Tanrı'yı giymişim ben," dedi Francesco. "Üşümem." Dostu güldü. "Tanrı'yı giymişsin," dedi. "Giymişsin ya, yetmez. Seni sıcak tutacak bir hırka da gerek. Solucanları acıyor, üzerlerine basmadan geçmeye çalışıyorsun. Bedenine de acısana. O da bir solucan, bir şey sar çevresinde. Hem unutma," diye ekledi Francesco'nun duraksadığını görerek. "Dünyayı kurtarmak istiyorsan bedenine de ihtiyacın var, bedensiz." "Haklısın," dedi Francesco. "Okumuşun hali başka olur. Zeki adamsın doğrusu. Henüz bedene ihtiyaç var, doğru. Düş önümüze." Eve vardık. Dostunun zengin olduğu apaçıktı. Odalardan birine girdi, elinde uzun, kalın bir yün hırka, bir çift kundura, çobanların giydiği cinsten, bir de çoban asası geldi. "Bunlar benim çobanlık giysilerim," dedi. "Giy hele." Francesco yün giysiye baktı, boyunu ölçmek için şöyle bir üstüne tuttu. Ayaklarına kadar iniyordu. Kukuletayı giydi, çıkardı. Çocuk gibi gülüyordu. "Hoşuma gitti," dedi sonunda. "Sevdim. Sonbaharda sürülen tarlalar renginde. İnsana toprağı hatırlatıyor. Rufino, yoldaşım Leo kardeşe de aynısından verebilir miydin? İsa adına." Dostu bunu duyunca sevindi. "Ne iyi olacak," dedi. "Keşiş cübbesi yaptığın şu hırkayı sana verdiğim için insanlık tarihinde hatırlanırsam ne mutlu. Aziz Benedetto gibi bir mezhep kurma niyetin var mı?" "Benim niyetim mi yoksa Tanrı'nın niyeti mi?" "Onu ona sor. Ancak o verebilir sana bunun cevabını." Bir yana çekilip yeni giysisini kuşandı. Beline de avluda bulduğu sicimi sardı. Bu arada dostu benim için de giyecek getirmişti. Giydim. Ben de belime ip sardım. Sırtım ısındı. Dost torbamı aldı. İçini azıkla doldurmak üzere sandık odasına gitti. Dönünce Francesco elini dostuna doğru uzattı. ''Şu toprak yeri sık bakalım.'' dedi ona. Dostu gülerek Francesco'nun elini sımsıkı tuttu. ''Sevgili, aziz dostum Rufino kardeş, dilerim Tanrı'dan şu hırka senin günün birinde cennete girmene yol açsın. Görüşürüz yine.'' ''Nerede, cennette mi?'' diye sordu Rufino gülerek. ''Hayır, bu dünyada. Dilerim bir gün sen de kıvanç yoluna giresin.'' Yeniden yola koyulduk. Soğuktu. Gök bulutlarla doluydu. ''Görüyorsun ya,'' dedi Francesco gülerek. ''Ne yiyip ne içeceğini, ne giyeceğini düşünmesen de Tanrı senin yerine düşünüyor ve yiyecek dolu bir azık torbası ve iki kat yünlü giysi gönderiyor Rufino ile. Doğuya doğru ilerlerken çocuk gibi hayran hayran yeni giysilerimizi seyrediyorduk. Sanki savaş giysileri kuşanmıştık da muharebeye koşuyorduk. ''Leo kardeş, dünyada kişiyi en mutlu yapan şey Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmek. Nedendir bilir misin?'' ''Nasıl bileyim Francesco kardeş, aydınlat beni.'' ''Çünkü biz aslında Tanrı'nın istediğini, sadece onu isteriz. İsteriz de haberimiz olmaz. Tanrı gelir, ruhlarımızı uyandırır. Biz bilmesek de ruhlarımıza asıl isteğinin ne olduğunu gösterir. Sır budur işte Leo kardeş. Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmek demek, kendimizin en derinlerimizdeki gizli istemimizi gerçekleştirmek demektir. En değersiz insan gönlünde bile Tanrı'nın uyuklayan bir kulu vardır. Demek ki San Damiano'ya gitmen bundandı. Yani kendi isteğinde de haberin yoktu. Tanrı gelip uykunda sana bildirdi, öyle mi? Ananı babanı bırakmanın bu muydu nedeni? Buydu ya, senin de benim arkamdan gelmen için her şeyi bir yana bırakmanın nedeni buydu. Ama Francesco kardeş, bazen isteklerimiz çok olur diye karşı çıktım. İsteklerimizin hangisi Tanrı'nın buyruğudur? Yapılması en zor olanı diye cevap verdi Francesco içini çekerek. Uzaklardan gök gürültüsü geliyordu. Havada yağmur kokusu vardı. Peki şimdi gönlünün derinlerinde yatan istek nedir Francesco kardeş? Tanrı onu sana açmadan bilebilir misin? Francesco başını önüne eğdi. Bir şey dinlenmiş gibiydi. Bilemem dedi sonunda yeniden iç çekerek. Gönlümün derinlerinde istemediğim şeyi biliyorum ama istediğimi bilmiyorum. İstemediğin nedir Francesco kardeş? Nefret ettiğin, her şeyden daha çok korktuğun şey nedir? Bağışla beni bunu sana sorduğum için. Francesco bir an duraksadı. Ağzını açtı derken yeniden kapadı. Sonunda konuşmaya karar verdi. Cüzzamlılar. Nefret ettiğim şey cüzzamlılar. Bakamıyorum yüzlerine. Onlardan uzak olsam bile, gelip geçenler uzak dursun diye çaldıkları çıngırakları duymak bile beni fena ediyor. Tanrı bağışlasın ama dünyada beni cüzzamlılar kadar iğrendiren hiçbir şey yok. Yere tükürdü. Birden midesi bulandı, başı döndü. Düşmemek için bir ağaca dayandı. İnsanın ruhu kötüdür, zayıftır, sefildir. Kötü, zayıf, sefil diye mırıldandı. Ne zaman acıyacaksın o ruha ya Rabbim? Acıyıp da kurtaracaksın. Yağmur yağmaya başladı. Kukaratalarımızı çıkarıp en yakın köye varmak için çabuk çabuk yürümeye başladık. Karşıdan genç bir kız geliyordu. ''Kutsayın beni Tanrı'nın azizleri'' dedi bizi selamlayarak. Francesco elini göğsüne götürerek selamını aldı. Ama gözünü kaldırıp kıza bakmadı. Güzel bir kızdı. Biçimliydi, canlıydı. ''Niçin başını kaldırıp bakmadın?'' diye sordum. ''Nasıl bakabilirim İsa'nın gelinine?'' diye cevap verdi. Yürüdük, yürüdük. Hiçbir yerde insan izine rastlamadık. Her taraf ıssızdı. Çok geçmeden karanlık bastı. Yağmur gittikçe artıyordu. Sığınacak bir mağara bulalım dedim. Tanrı daha uzağa gitmemizi istemiyor. Yani biz de istemiyoruz. Karanlıkta bütün yamaç boyunca arayıp bir mağara bulduk ve girdik. Francesco yere uzandı. Sevinçliydi. Tanrı yağmur gönderdiği gibi kukalata da gönderiyor. Yağmur şiddetini artırdı mı da karşısına mağara çıkarıveriyor. Bilgelik dediğin budur işte dedim. Bilgelik değil, esirgeyicilik diye düzeltti beni Francesco. Torbayı açtım. Ayrılırken Francesco'nun dostu Rufino'nun bize esirgemeden verdiği yiyeceklerden çıkardım. Yedik. Yorgun olduğumuzdan hemen yatıp uyuduk. Yontulmamışın biriydim ben. Ne olacak? Daldım gittim. Beni uyanık tutacak derecede yoğun kaygılarım yoktu. Ama Francesco'nun uyuduğunu sanmıyorum. Tan ağrırken bir çığlıkla ayağa sıçradı. ''Uyan Leo kardeş!'' diye seslendi. Ayak parmağıyla dürterek. ''Kalk, gün başladı.'' ''Henüz karanlık dışarısı Francesco kardeş!'' dedim. Gözlerimi kırpıştırarak. ''Acelen ne?'' Benim acelem yok Leo kardeş, onun var, Tanrı'nın. Kalk. Kalktım. Düş mü gördün? Ne düşü? Bütün gece uyumadım. Tan ağrınca gözlerimi kapayıp Tanrı'ya dua ettim. Tanrım dedim, ne olur bırak uyuyayım. Ben bir işçiyim buyurduğunda çalışan bir işçi. Sen ne buyurursan onu yapıyorum. San Damiano'yu onardım. Assisi'de zıplayıp oynadım. El alemin maskarası oldum. Anamı babamı bıraktım. Niçin uyumama izin vermiyorsun? Daha ne istiyorsun benden? Yetmedi mi yaptıklarım? Derken yukarılardan gelen vahşi bir ses duydum. Hayır, hayır, yukarılardan değildi. İçimden geliyordu o ses. Yetmedi, diyordu. Yemin ederim uyumuyordum Leo kardeş. Düş değildi bu. Bundan başka her şey, sen, ben, şu mağara ve yağmur düş olabilir de bu olamaz. Yetmemiş mi diye bağırdım. Daha ne istiyormuş? Gün ışıdı. Kalk yoluna koyul. Sırf senin için yağmuru dindiriyorum. Yola çık. Çok geçmeden çıngırak sesleri gelecek kulağına. Sana bir cüzdanlı gönderiyorum. Ona koş, sarıl, öp onu. Anladın mı? Sanki duymamış gibisin. Cevap versene. Kendimi tutamadım. Sen baba değilsin diye bağırdım. İnsanları sevmiyorsun. Amanın yok. Gücün her şeye yetiyor. Bizimle oynuyorsun. Daha demin yolda arkadaşıma cüzdanlılığa dayanamadığımı söylemiştim. Sen de laf ağzımda ıslanmadan daha beni cüzdanlının kucağına atıyorsun. Yani bundan başka, daha kolay, daha uygun bir yol yok mu? Zavallı, sefil bir insanın sana gelip seni bulabilmesi için. İçimde biri güldü. Bağırsaklarımı deşiyordu sanki. Yok dedi o ses bir süre sonra derken sustu. Francesco mağaranın ağzında kaygı içinde durmuş, korkuyla dışarı bakıyordu. Dedikleri baştan aşağı ürpertmişti beni. Peki şimdi ne yapacağız dedim derdine ortak olarak. Söylediğimi işitmedi. Şimdi ne yapacağız diye tekrarladım. Bu kez döndü. Şimdi deyip durma dedi kaşlarını çatarak. Şimdi diye bir şey yok. Kalk gidip bulalım onu. Kimi? Francesco sesini alçalttı. Acılar içinde kıvranan vücudunun tir tir titrediğini seziyordum. Cüzdanlıyı diye cevap verdi yavaşça. Mağaradan çıktık. Dışarısı aydınlanıyordu. Yağmur durmuştu. Gökte bulutlar Tanrı'nın soluğundan kaçarmış gibi yuvarlanıp gidiyorlardı. Her bir yaprak üstünde parıldayan bir yağmur damlası vardı. O damlanın içinde de bütün bir gökkuşağı. Yola çıktık. Ovaya yöneldik. Sabah sesiyle örtülü. Uyuyordu henüz. Francesco önde gidiyordu. Dev adımlarla ilerliyordu. Acele ediyordu. Güneş dağların ardından yükseldi. Toprak ısındı. Biz de ısındık. Ta aşağılarda çam ağaçlarının ardında büyük bir kent gördük. Ne kentidir bu Leo kardeş diye sordu Francesco. Aklım karıştı Francesco kardeş. Sanki her şeyi ilk defa görüyormuş gibiyim. Ravenna olmalı. Francesco birden durdu ve koluma yapıştı. Ölü gibiydi. İşittin mi diye sordu alçak bir sesle. Hayır, neyi? Çıngırağı. Sözünü bitirince ovadan, henüz uzaklardan gelen çıngırak sesini ben de duydum. İkimiz de kıpırdamadan durduk. Francesco'nun alt çenesi titriyordu. Çıngırak gittikçe yaklaşıyordu. Geliyor diye kekeledi Francesco bana dayanarak. Bütün vücudu titremeye başlamıştı şimdi. Kaçalım, durmayalım burada diye bağırdım ve kapıp götürmek üzere Francesco'nun beline sarıldım. Sözünü bitirince ovadan henüz uzaklardan gelen çıngırak sesini ben de duydum. İkimiz de kıpırdamadan durduk. Francesco'nun alt çenesi titriyordu. Çıngırak gittikçe yaklaşıyordu. Geliyor diye kekeledi Francesco bana dayanarak. Bütün vücudu titremeye başlamıştı şimdi. Kaçalım, durmayalım burada diye bağırdım ve kapıp götürmek üzere Francesco'nun beline sarıldım. Nereye? Kaçmak mı? Tanrı'dan kaçmak mı? Nasıl zavallı mutsuz dostum? Nasıl? Başka bir yoldan gidebiliriz Francesco kardeş. Hangi yola girersek girelim. Karşımızda bir cüzdanlı buluruz. Göreceksin, sokaklar cüzdanlılarla dolacak. Biz onların kucağına düşmeden onlar ortadan kaybolmayacaklar. Bu durumda Leo kardeş cesareti ele alıp ileri gitmekten başka çare yok. Çıngırak iyice yaklaşmıştı. Ağaçların hemen ardındaydı. Cesaret Francesco kardeşim dedim. Tanrı sana dayanman için güç verecektir. Francesco ileri atılmıştı bile. Cüzdanlı sık ağaçların ardından çıktı. Elinde üstü çıngıraklarla dolu bir asa vardı. Sarstıkça onu duyan kaçıyordu. Francesco'nun kollarını açmış, kendisine doğru koştuğunu görünce korkmuş gibi tiz bir çığlık attı ve durdu. Sanki birden duyduğu bir yorgunluk diz bağlarını çözmüş, olduğu yere mıhlamıştı onu. Yaklaşıp korkuyla baktım ona. Çürümüş burnunun yarısı düşmüştü. Ellerinde parmak yoktu. Güdük et parçaları hep, dudakları akan bir yaraydı. Francesco üstüne atılarak ona sarıldı. Sonra başına önüne eğerek onu dudaklarından öptü. Sonra kollarını alıp kaldırdı, hırkasıyla örttü. Ağır adımlarla kente doğru yürümeye başladı. Onu bırakabileceği bir cüzdanlılar evi olmalıydı, yol üstünde bir yerde. Yürüdü, yürüdü, ben de ardından. Gözlerim yaşla doldu. Tanrı amansız diye düşünüyordum. Alabildiğine sert bir Tanrı. İnsanlara acımıyor. Francesco demin ne demişti bana? Tanrı'nın buyruğu, gönlümüzün derinlerinde yatan, bizce bilinmeyen istemimizmiş. Hayır, hayır. Tanrı bizden, bizim istemediğimiz şeyi istiyor. Sonra da bunu ben istiyorum diyor. Nefret ettiğimiz şeyi istiyor bizden. Sonra da sevdiğim bu benim diyor. Sana hoş görünmeyen şeyi yap. Çünkü ben ondan hoşlanırım. Bakın hele, şimdi zavallı Francesco dudaklarından öptüğü cüzamlıyı kucağına almış gidiyor. Güneş neredeyse göğün ortasına varacakken bir güz sağanağının iri ve dağınık damlaları düşmeye başladı. Şimdi daha da büyük görünen kent birden güneş açtığında belirdi. Kuleleri, kiliseleri, evleri pırıl pırıl parlıyordu. Gittikçe yaklaşıyorduk. Francesco'nun birden durduğunu gördüm. Eğildi ve cüzamlının üstüne örttüğü hırkasını açtı. Açar açmaz bir çığlık attı. İçi boştu hırkanın. Francesco dönüp bana baktı. Dudaklarını açıp kapıyor, bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ama yüzü pırıl pırıldı. Alev almış yanıyordu. Bıyığı, favorileri, burnu, ağzı bu yangında görünmez olmuştu. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Secdeye varıp toprağı öptü. Ben yanı başında durmuş, tir tir titriyordum. Cüzamlı değildi o. İsa'nın kendiydi. Yeryüzüne cüzamlı kılığında inmiş, Francesco'yu sınamıştı. Bir köylü geliyordu. Francesco'nun yağmur altında, yere yüzüstü yayılmış, ağlamakta olduğunu görünce durdu. Ne oldu ona diye sordu. Niçin ağlıyor? Haydutlar saldırdı da dayak mı attılar? Hayır dedim. Az önce buradan İsa geçti de onu gördü. Sevinçten ağlamaya başladı. Köylü omuz silkti. Güldü ve çabuk çabuk yürüdü. Francesco gözlerini açtı. Bulutlu göğe, havayı karartmakta olan dağınık sağanak bulutlarına baktı. Bakışlarını yeniden yere indirdiğinde beni gördü. Hala konuşamıyordu. Bana gülümsedi. Bense yolun ortasına, yanı başında yere kapandım. Onu öpmeye ve yüzünü yavaşça okşamaya, üstüne düşmüş olan tanrısal yıldırımın etkilerini yatıştırmaya çalıştım. Vücudundan hala buhar çıkıyordu.